Ayrım 4 İplikçi Kirli İlişkiler Yumağı Ergün Poyraz Sayfa 50 Abdullah Gül'ün kankası Hanifi Avcı'nın anlatımlarına göre Mehmet Eymür, Tarık Ümit ve Engin Civan birbirlerine paralarını emanet edecek kadar yakın ilişki içindeydiler. Ülkemizde kontrol altında yükseltilen kriz dönemleri incelendiğinde hep aynı yapı, hep aynı isimlerle oluşan ortaklıklar öne çıkıyordu. Bunlar CIA'nın denetiminde faaliyet gösteren Ermeni örgütlerinin organizesinde yöneticilerinin ve tetikçilerinin büyük bir çoğunluğunu Ermeni asıllı isimlerin oluşturduğu Hizbullah, PKK, El-Kaide gibi örgütlerle işbirliği içinde çalışan emniyet içinde yuvalanan Fethullahçı şebeke. Bu karma örgüt işledikleri cinayetleri, yaptıkları katliamları, gerçekleştirdikleri ihanetleri, dün de uydurdukları sanal örgütlere ve suçsuz insanlara fatura ediyorlardı, bugün de. Dün bomba davasıydı, bugün bomba malzemeli Ergenekon. Neyse, Yeşil Dağlar, Civanlar, Tayyip Giller derken Hakkı Yaman Namlı'yı unuttuk. Hadi dönelim tekrar Namlı'ya. First Merchant Bank isimli offshore bankasının sahibi ve Eymür'ün kadrolu elemanlarından MİT kuryesi Hakkı Yaman Namlı, asıl namını Susurluğun bankeri olarak yapmıştı. Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan Vatikan'a, Vatikan'dan Arap dünyasına kadar uluslararası düzeyde her ülke ve her kesimle ilişkileri vardı. Başbakanlık teftiş kurulunca görevlendirilen Kutlu Savaş tarafından sorgulanmış ve o sorguda ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Savaşın Teoman Paşa ile ilgili ne biliyorsun, onunla görüşüyor musun şeklindeki sualini nasıl yanıtladığını Mehmet Eymür'ün Amerika menşeli sitesi Atin'den şöyle öğreniyorduk. Bir kere o da 1992 veya 1993 yılında görüşmede Tarık Ümit'in ofisinde gerçekleşti. MASAK ya da resmi adıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu, Namlı ailesiyle ilgili yaptığı araştırmada, Lefkuşa'da kurulan First Merchant Bank'ta milyonlarca dolar kara paranın aklandığını tespit ediyordu. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, Namlılar ikişer yıl hapis ve 1 trilyon lira ağır para cezasına çarptırılıyorlardı. Hakkı Yaman Namlı yaptığı sahte işlemlerin sonucunda Merkez Bankası'nı da dolandırmakla suçlanmış ve mahkum olmuştu. Ve Namlı ailesinin Koçbank'ta bulunan hesabındaki 5 milyon dolara da devlet tarafından el konuyordu. Nesim Malki ve Tarık Ümit'in ilişkileriyle ilgili olarak Malki'nin ortağı Erol Erkoe'nin şoförü Ahmet Türk Yılmaz, başbakanlık müfettişlerine zaman zaman Nesim Malki'nin şoförlüğünü de yaptığını belirterek, Tunca Bank'ın Kıbrıs'ta kurulması için ön ayak olan kişinin de Tarık Ümit olduğunu ısrarla vurguluyor ve şöyle konuşuyordu. O arada Nesim Malki banka kurmaya çalıştı. Ailece kuracaktı. Fakat Türkiye'de izin alamadı. Bu izni çıkarmak için Alaaddin Çakıcı ile bağlantı kurdular. Bu olayı Erol Erkohen, hayım ve Nesim Malki aralarında konuşurlarken duydum. Alaaddin Çakıcı 2 milyon dolara bu işi halledecekti. Ancak başarısız olunca parayı vermek istemediler. Alaaddin bunun üzerine tehditlere başladı. Erol Evcil ile Nesim Malki'nin tanışıklığı onun ölümünden 3-4 yıl öncesine dayanıyordu. Hayim Erol Evcil'i çok severdi. Nesim Malki ve Erol Evcil tehditler üzerine 500 bin doları Çakıcı'ya vermek istediler. Ancak Çakıcı bunu kabul etmemiş. Nesim Malki'nin ölümünden 1-1,5 ay kadar önce Erol Evcil ve Nesim Malki 500 bin doları Çakıcı'ya verebilmek ve onun tehditlerini önlemek amacıyla Fransa ve Amerika'ya gittiler. Orada buluşmuşlar. Ancak Çakıcı bu parayı almamış. Ona Kıbrıs'taki banka işini hallettiklerini, ayrı adam kullandıklarını anlatmışlar. İşi halleden kişinin Tarık Ümit olduğunu tahmin ediyorum. Arabada telefonla görüştükleri sıradaki konuşmalarından bu kanaate varmıştım. Çakıcı onları reddedince döndüler. Korkmaz Yiğit 1995 yılı başlarında Nesim Malki ile tanıştı. Malki iş adamlarına yüksek faizle para veren, çeşitli yatırımlarda gizli ortaklıkları olan tefeciydi. Kısa sürede samimi oldular. Yiğit Malki'ye Niso diye hitap etmeye başladı. Malki de Yiğit'in Yeşil Vadi projesine ortak olmak için 6 milyon dolar verdi. Bir gün Malki Yiğit'ten yardım istedi. Alaaddin Çakıcı ve Erol Evcil sürekli beni sıkıştırıyorlar. Yiğit İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu'nu tanıyordu. Malki'yi arayıp ona götürdü. Kozakçıoğlu koruma önlemleri alacaklarını anlattı. Malki rahatlattı. Valilikten çıktıktan sonra birbirlerinden ayrıldılar. Yiğit tam arabasına binmişti ki cep telefonu çaldı. Gelin bundan sonrasını Faruk Bildirici'nin kitabından izleyelim.
Ben Alaaddin Çakıcı. Abi, Niso'yu koruma. O benim ekmek kapım. İstanbul'dan 15-20 kişiye fatura çıkarırım. Senede iki kere de sıra Niso'ya gelir. Onu korumaktan vazgeç.
Meğer Malki ayrılır ayrılmaz Erol Evcil'i arayıp Yiğit'in kendisini valiye götürdüğünü söylemiş. Artık benden para alamazsın demiş. Evcil de anında Çakıcı'ya duyurmuş da olup biteni. Yiğit peki kardeşim deyip telefonu kapattı. Çakıcı ikna olmamıştı. İki gün sonra yine aradı.
Sen Niso'yu papaza götürmüşsün.
Dündar Kılıç'tan papaz diye bahsediyordu. Yiğit reddetti.
Dündar Kılıç'ı tanımam. Sadece Hayri Kozakçıoğlu'na götürdüm. Ama bana bir zarar vereceksen bahane aramana gerek yok.
Çakıcı ısrar etmedi, telefonu kapattı. Aradan birkaç gün geçti. 28 Kasım 1995'te Malki'nin öldürüldüğü haberi geldi. Ertesi gün Çakıcı yine Yiğit'e telefon etti.
O puşt beni aradı. Niso'yu ara, seni yarın öldüreceğim de dedi. Huylandım, aramadım. Demek ki benim üzerime yıkacaktı.
Aman bana anlatma, ben bilmek istemiyorum.
Hayır, polis dinliyordur. Bu polise ihbardır. O Yahudinin intikamını almayı Allah bana nasip edecek.
Çakıcı yine sinirle, küfürler ederek bitirdi görüşmeyi. Birkaç gün sonra Korkut Eken aradı Çakıcı'yı. Malki cinayetiyle ilgisi olup olmadığını sordu. Çakıcı hemen adresi verdi.
Bursalı genç bir iş adamı, uçağı olan, patronun sık sık görüştüğü bir kişi. Erol Evcil.
Çakıcı cinayeti kendisinin üzerine yıkmak istediğini anlatıp en yakın arkadaşını şikayet etti. Eken sordu.
Ben bunu şeye, Orhan Bey'e, yani taşanlara söylesem bir mahsuru olur mu senin için?
Çakıcı, ibnelik yapmaya devam ederse hesabını sorarım demesine rağmen tereddütlüydü.
Patronla bir konuş, o okey derse anlıyor musun? O İstanbul'dakine, anlıyor musun? Benim anlattıklarımı anlat.
Patron onay vermiş olsa gerek ki Eken birkaç gün sonra İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanları ziyaret etti, duyduklarını anlattı. Fakat nedense Malki cinayetinde polis yıllarca hiçbir ilerleme sağlayamadı. Tayyip ile Evcil. Yakalandığında villasında ele geçirilen el yazısı notlarında Erol Evcil'in kurşun atsan hayaline yetişemeyeceği, hırslarının sonu olamayacağı da ortaya çıkıyordu. Yaptığı plan ve tasarıları ile kurduğu hayallerine göre 2002 Türkiye'sinde Mehmet Ağar Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak, başbakanlık makamında ise Tayyip, MİT müsteşarı ise Mehmet Eymür. Kendi ise başta Cavit Çağlar olmak üzere birçok ismin şirketlerini ele geçirmiş, televizyon kanalları, gazeteleri ve olağanüstü şirketleriyle ülkenin en büyük patronu.
Tabii yanında da Gülben.
22 Haziran 2012 tarihli Sabah gazetesinde Erol Evcil'e rekor ceza başlığı ile Evcil'in kara para davası ile ilgili mahkemeden aldığı mahkumiyet şöyle aktarılıyordu. Alaaddin Çakıcı'nın kasası olduğu iddia edilen iş adamı Erol Evcil ile Evcil'in gizli kasası olduğu öne sürülen Nilüfer Turizm'in sahibi Hüseyin Kayapalı, suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 15'er yıl hapis ve 1.274.990'ar TL para cezasına çarptırıldı. Evcil'in aldığı bu cezanın ardından Tayyip İstanbul AKP'ye talimat veriyor ve iftar gecesi düzenlemelerini istiyordu. Evcil'in aldığı cezanın üzerinden daha 20 gün bile geçmeden AKP İstanbul İl Teşkilatı iftar düzenliyor ve iftarın baş konuğu çete, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılıktan hükümlü Erol Evcil oluyordu. Emine'nin de katıldığı iftarda Tayyip bir de konuşma yapıyordu.
Tayyip konuşmasında neden mi bahsediyordu?
Neden olacak? İslam ahlakından.
Ve öpüğüm paşam. Gelin şimdi daha ilginç bir olaya göz atalım. Aylardan Ağustos, yıllardan 1998. Yer İstanbul Büyük Kulüp. 17 Ağustos akşamı Türkiye Mehmet Ağar'ın oğlunun Büyük Kulüp'te yapılan düğününü konuşuyordu. Nasıl konuşmasın? Ağar oğlunu evlendiriyor. Netekin Paşa Ağar'ın oğlunun şahidi oluyordu. Nikahı kıyan belediye başkanı ise Netekin Paşa'ya yağcılık üzerine yağcılık yapıyor, adeta onu yıkayıp yağlıyordu. "Ver öpüğüm paşam!" diyerek ellerini bile öpüyordu. Kimdi bu başkan? Kim olacak? Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Evren Paşa'ya övgülerinin arasında yakınmayı da ihmal etmiyor, adeta dövünüp saçını başını yoluyordu. "Ah paşama, sizin devlet başkanı olduğunuz dönemde ben belediye başkanı olacaktım ki o zaman ne güzel işler başarırdık." Yine aynı gün emniyet, kılıç ya da popüler tanımlamayla Gladio adını verdiği bir operasyon gerçekleştiriyordu. Operasyonun istihbarat aşamasını Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, operasyon bölümünü ise Emniyet Organize Suçlar Dairesi Başkanı Emin Aslan yönetiyordu. Kılıç operasyonunun hedefinde Alaaddin Çakıcı ve tüm arkadaşları vardı. Dolayısıyla Hizbullahçı Mehmet Sümbül ve Zeytinci Erol Evcil de bu operasyonun kapsamındaydı. Düğünün ilerleyen saatlerinde Çakıcı ve adamlarının yakalandığı haberi geliyordu. Alaaddin Çakıcı, arkadaşları Murat Güler ve Aslı Ural kaldıkları otel odasında Türk polisiyle Fransız polisinin gerçekleştirdiği bir operasyonla yakalandılar. Gözaltına alındığında Çakıcı'nın üzerinden diplomatik bir pasaport çıkıyordu. Çakıcı İtalya'daki P2 locasının ünlü şefi Celli'nin kaldığı Marsilya'daki Le Beaumont cezaevine konuyordu. Çakıcı'nın buradaki misafirliği uzun sürmüyor, ardından ünlü terörist Ramirez Sanchez ya da namı diğer Çakal Carlos'un kaldığı Paris'teki Sante cezaevine sevk ediliyordu. Kaderin cilvesine bakın ki aynı cezaevinde Abdullah Çatlı da kalmıştı. Kaderin cilvesi dedim ya, bakın aklıma ne geldi. Eylül 2009 tarihinde kılıç operasyonu ile Alaaddin Çakıcı'yı yakalatan Emin Aslan, bu defa emniyetin gerçekleştirdiği hassas burun uyuşturucu operasyonu sonucu çete lideri Habib Kanat ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanıyordu. Aslan'ın tutuklanması adeta kaderin cilvesi içinde kaderin cilvesi gibiydi. 2000'li yılların henüz başı, o yılların Türkiye'si Matador operasyonuna şahit oluyor, operasyonu dönemin organize suçlarla mücadele ve kaçakçılık dairesi başkanı Emin Aslan yönetiyordu. Toygun Atilla o operasyonu 26 Eylül 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde şöyle anlatıyordu. Matador operasyonunda tutuklanan Urfi Çetinkaya'nın sağ kolu Cemal Nayır'dı. Cemal Nayır'ın Urfi Çetinkaya'nın sağ kolu olmasından başka bir diğer özelliği daha vardı. Sivaslıydı. Kimilerine göre çok basit gibi görünen bu ayrıntı aslında o dönem çok da basit algılanmadı. Kısa süre sonra o gün tarihli gazetelerde İstanbul Emniyetindeki Sivaslılar grubu ile ilgili haberler yer almaya başladı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Pekin de aralarında bulunduğu bazı emniyet müdürlerinin Cemal Nayır'la birlikte Sivaslılar gecesinde fotoğrafları gazete sayfalarına yansıyordu. O dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Sivaslılar grubunun başını çektiği iddia edilen Ahmet Pek, 2009'da Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Ve kaderin bir cilvesi olarak İstanbul'da Narkotik Şube Müdürlüğü'nün Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yaptığı operasyonda Emin Aslan çetenin köstebeği olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Aslan Matador operasyonunda çeteye köstebeklik yaptığı iddiasıyla aralarında rütbelilerin de bulunduğu 9 polis hakkında soruşturma açmıştı. 18 ay açığa alınan polis memuru Nazmi Yıldız ile operasyon sonrası 2001'de Emniyet Genel Müdürlüğü'nce master için Almanya'ya gönderilen emniyet amiri Hüdayi Say'ın Ankara'daki 5 meslektaşı hakkında komplo kurdukları ve suç isnat ettikleri iddiasıyla tazminat davaları açmıştı. Dava açılan isimlerin başında Emin Aslan ve yine Aslan ile birlikte tutuklanan Murat Nemutlu da geliyordu. Yine Kadir'in cilvesi komplocu olmakla suçlanan Emin Aslan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada komployla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu dönemde bir takım şeylerle karşı karşıya kalacağımızı biliyordum. Ancak böyle bir komplo ve iftira ile karşılaşacağımı düşünmüyordum, diyordu. Ne güzel değil mi? Emniyet müdürü seviyesindeki polisler birbirlerine komplo yapıp iftiralar atıyorlar, birbirlerini tutuklatıyorlar. Sonra da insanlarımız bunlardan adaletli davranmalarını bekliyor. Çok yazık, hem de çok. Ergenekon iftiraları da emniyet, adliye ve basındaki Fethullahçıların, siyasal şeriatçıların komplo ve iftiraları değil mi? Bakın, aynı operasyon çerçevesinde ele geçen bir başka isim de Hizbullah militanı Mehmet Sümbül'dü. Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun Mehmet Sümbül'ü sorgulamasının yer aldığı kasette ilginç bir diyalog ve bu diyalog içinde ilginç bir isim geçiyordu. Velioğlu, ortağın yok mudur? Sümbül, Burhanettin Türkeş, beraber aldık. Ondan sonra işletemedik. Tufan Mengi vardı, eski Mazlum Der başkanlığı yaptı. Şimdi 2-3 tane hastaneye ortaktır. Tufan Mengi tanıdık geliyor değil mi? Tufan Mengi kim mi? Hatırlamadınız mı? O halde bir daha anlatayım. Emine ve hastaneleri. Emine Erdoğan ile ilişkilendirilen ve sık sık gündeme getirilen konulardan birisi de Emine'nin Medical Park hastanelerinin gizli sahipleri arasında olmasıydı. Hastanenin ortaklarından ve Emine'ye en yakın isimlerden Muharrem Usta'ya bu soru sorulduğunda genelde duymazdan gelmeyi yeğliyordu. Emine ise Kürşat Tüzmen'in evinde Medical Park ile ilgili kendisine sorulan soruya o samimi hava içinde başını sallayarak yanıt veriyordu. Emirdağ Caddesi, Atakule Plaza, Dikilitaş Merkezli Sağlık Hizmetleri ile ilgili hastaneler, poliklinikler, ilk yardım ve kan merkezlerinden tutun da her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak üzere 28.11.2005 tarihinde ticaret odasına 574.014 numara ile kayıt olan 155.270.655 TL sermayeli Medical Park Sağlık Hizmetleri AŞ isimli şirketin resmi ortak şu şekildeydi. Muharrem Usta, Adem Elbaşı, Arercan Delda, Münir Sancak, Angela Bebasa, Valit Fuat Musallam. Muharrem Usta, Haydar Sancak, Adem Elbaşı, M. Levent Özdemir, Ahmet Özdemir, sermayesi 4.800.000 lira olan ve Altunizade'de kurulan Biyolog Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 17.10.2011 tarihinde etkin hale getiriyorlardı. Muharrem Usta'nın Gazi Osman Paşa'da 21.9.1995 tarihinde açtığı 5.100.000 lira sermayeli hastaneler, poliklinikler, ilk yardım ve kan merkezleri, laboratuvar ve radyoloji tesisleri alanında çalışma gösteren Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited şirketindeki ortaklarını görelim. Orhan Gökşen, Andaç Argon, Metin Kapukaya ve Tufan Mengi. Hadi gelin şimdi Tufan Mengi'yi tanıyalım. Tufan Mengi, Tayyip'in özel danışmanı ve aynı zamanda gizli kasası olduğu ileri sürülen isimlerdendi. Bu nedenle de gözaltına alınmıştı. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporuyla 1998 ve 1999 yıllarında İGDAŞ'ın gerçekleştirilen yolsuzluklar sonucu 22 trilyon lira dolandırıldığı ortaya çıkıyordu. Raporda yolsuzluğa karışanlar arasında Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle Tufan Mengi'nin olduğu vurgulanıyordu. Bir dönem Mazlum Der'in il başkanlığını da yapan Mengi, 17 Ağustos 2001 tarihli Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporunda yolsuzluğun göbeğindeki isim olarak gösteriliyordu. Raporda İGDAŞ'ın 1,5 trilyon lira tutarındaki şaibeli tanıtım ihaleleri ve mobil sayaç okuma ihalelerinde de 20 trilyon liranın üzerinde bir dolandırıcılık olduğu belgeleniyordu. Tufan Mengi ile gözaltına alınan Mehmet Şişman ifadesinde şöyle diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olan Tufan Mengi beni arayarak İGDAŞ ile ilgili naylon faturaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine bu işi yapan Ayhan Erim adlı arkadaşımı Tufan Mengi ile tanıştırdım. Bu tanıştırma karşılığı 5 milyar aldım. Yılmaz Çelik Tayyip'in başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden albaylara verilen ihaleler ile ilgili olarak temiz şehir operasyonu ile gözaltına alınan Tufan Mengil'in tetikçisi olduğu iddiasıyla İstanbul DGM Başsavcılığı'na ifade veriyordu. Çelik ifadesinde şunları söylüyordu. Mengi ihalelere katılmak isteyen kişileri benimle korkutuyordu. Beni derin devletin adamı olarak tanıtıp insanları yıldırıyordu. Böylece bu kişilerin ihalelerden çekilmesini sağlıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ihalelerin önce Tufan Mengi'ye geldiğini ifade eden Çelik, ihalenin onun uygun gördüğü kişilere kaldığını söylüyordu. Tufan Mengi'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın özel danışmanı olduğunu da anlatan Yılmaz Çelik, aralarının bozulması üzerine Mengi'nin kendisinden Erdoğan'ı vurmasını istediğini ancak bu planın gerçekleşmediğini iddia ediyordu. Mengi için 5 yıl boyunca çalıştığını belirten Çelik, bu süre içinde onun için çalışıp kurşun sıktım. Mengi aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın özel danışmanıdır. Araları bozulunca benden Erdoğan'ı vurmamı istedi, sonra da plan değişti diyordu. Fatih Saraç'ın evini kurşunladığını ve gözü korkan Saraç'ın kendisine 6 milyar lira verdiğini de söyleyen Yılmaz Çelik, bu olayın ardından tutuklanarak Sivas'taki Kangal cezaevine gönderildim. Tufan Mengi cezaevinde kaldığım sürece bana baktı. Cezaevinde çok lüks imkanlara sahiptim. Cezaevinden sabah çıkar akşam dönerdim diye konuşuyordu. Şimdi gelelim zurnanın zart dediği yere. Tayyip'i vurmak isteyen kim? Savcılık kayıtlarına göre özel danışmanı ve ihaleler ile benzeri yolsuzluklarda tüyü bitmemiş yetimin hakkını birlikte iç ettikleri kişi. Yani ortağı Tufan Mengi. Tufan Mengi daha sonra Tayyip'in yerine kimi vurduruyor? Yine Tayyip'in gizli kasası olduğu İstanbul Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmalarında çokça vurgulanan Fatih Saraç'ı. Peki Tayyip ve yalamaları ne diyor? Ergenekon Tayyip'i vurduracak. Oysa bu belgelerden çok kolay ve net olarak anlaşılacağı üzere fakir fukara ile garip gurabadan çarpılan paraların paylaşımı söz konusu. Bunca koruma ordusu ne için? Sizin anlayacağınız Ergenekon'da bu işin kamuflajıymış. Takunyalı Führer adlı kitabımda kaçak binada oturduğunu yazınca ''Ben asla kaçak binada oturmadım'' şeklindeki yalan dolu sözleriyle benden 50 milyar isteyen Tayyip yine kendi açıklamalarıyla hem kaçak binada oturduğunu söylüyor ve yine öldürülme edebiyatı yapıyordu. Böylece öldürülme masallarının kökeni ve nedenleri bir daha kanıtlanıyordu. Bakın Tayyip 29.11.1994 tarihinde Refah Partisi Maltepe Gençlik Komisyonu şöleninde kaçak binada oturması konusunda neler anlatıyordu. Kaçak binada kiracı olarak oturuyorum. Yahu deli misin? Belediye başkanı kaçak binada kiracı olarak oturur mu? Oturur. Niye oturuyorum biliyor musunuz? Çünkü bu düzenin kendisi de kaçak onun için. Dün bu sözleri söyleyen Tayyip bugün benden Emine ile birlikte toplam faiziyle 100 milyar lira alma hayalleri kurarak hiçbir zaman kaçak binada oturmadım diyebiliyordu. Aynı Tayyip 8 Kasım 1994 tarihli Sabah gazetesinde de yandaş ve yanaşma dindaşlarının gerçekleştirdiği kaçak yapıların yıkılmasına yönelik soruya verdiği cevapta öldürülme masalları anlatıyordu. Daha fazla ileri gidersem öldürüleceğimi söylüyorlar. Tayin edilmiş ömrümüzü kimse kısıtlayamaz. Yüce Allah'tan başka kimse öldüremez. Ama bütün bu gerçekler Atatürkçü insanlara karşı sindirme, korkutma, yıldırma amaçlı olarak gerçekleştirilen Ergenekon tertibinin nedenlerine ve amaçlarına projektör vuruyordu. Tayyip'e ihtar amaçlı kurşunlanan Mehmet Fatih Saracın, Tayyip'in kefil olduğu Yasin El Kadın'ın, yine Tayyip'in danışmanlarından Cüneyt Zapsu ve dolayısıyla Ülker grubu ile ortak şirketleri vardı. Tayyip'in beyninin yarısı Mehmet Metiner'in Kardeşlik Çağrısı adlı kitabı Saracın sahibi olduğu Risale yayınlarından çıkmıştı. Suudi Arabistan'da şeriat tahsili gören Saraç ile Metiner de çok sıkı işbirliği içindeydiler. Öyle ki kitaba ön sözü Saraç yazıyor ve Metiner'i övgüye boğuyordu. Saraç Tayyip'le beraber Eyüp Sultan Vakfı'nda faaliyette bulunuyordu. Peki bu vakıfta başka kimler vardı? Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç, Ahmet Ergün, Kanal 7'nin başında bulunan ve Deniz Feneri soruşturmasından tutuklu olan Mustafa Çelik. İGDAŞ'ın Lonca AŞ'ye şaibeli olarak ihale verdiği ve yine sebepsiz yere avans adı altında 3,5 milyon lira ödediği yine Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporunda yer alıyordu. Lonca AŞ'nin ortak ve kurucuları arasında Akit gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak da vardı. Dilipak, Deniz Kuvvetleri eski komutanı Güven Erkaya'ya iftira ve hakaretten dava kaybedince icralık oluyor, Dilipak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunanlar arasında ilk sırayı Emine alıyordu. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun raporuna göre İGDAŞ'tan 5 yıl içerisinde 1,5 trilyon haksız kazanç sağlayan şirketlerden biri de İroni Ajans'tı. Ajansın kurucu ve ortakları arasında Abdullah Topel Coşkun ve kardeşi Ahmet Hakan Coşkun da vardı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 63.